Ayrım 12.
Aranızda acıdığım bir kimse varsa o da büyük babamdır. Zira o hepinizden daha az günahkardır. Aramızda senelerin yığını ve bir sürü yanlış fikirlerin, batıl akidelerin, manasız ananelerin perdeleri vardı. Bu yığının arkasından benim ruhumu görebilmesi ve bana karşı ona göre hareket etmesi kabil değildi. Ben onun için halledilmez bir muammaydım. O beni yalnız sevmesini bildi. Hepinizden ziyade sevmesini bildi. Hiç şüphesiz son hareketim onun için öldürücü değilse bile pek fena, pek ağır bir darbe olacaktır. Rica ederim kendisine dikkat ediniz. Epeyce uzun süren bu mektubu Sekine Hanım okur okumaz hüngür hüngür ağlamaya başladı. Servet Bey ise kızdı, köpürdü. Hele büyük babası için yazdığı cümleler o kadar iradesini elinden aldı ki az kaldı ihtiyarın üzerine atılacak, öfkesini ondan alacaktı. Karısının yüzüne haykırmaya başladı. Utanmadan, utanmadan söylediğine bak. Biz onu büyük babası kadar sevmezmişiz, anlamazmışız. Öyle mi? Onu senelerden beri bir takım yalanlarla avutmuşuz. Onun Avrupa'ya gitmesine şimdiye kadar kim mani oldu? Söyle kim mani oldu? Baban değil mi? Rica ederim, baban değil mi? Babanın hasisesi, cimriliği, inadı, hodbinliği, asır dide fikirleri, gülünç endişeleri değil mi? Şimdi küçük hanım, içimizde yalnız onu haklı buluyor ve biz... Sekine Hanım sızlayan bir sesle, ''Bey, mektubu bir daha oku. Kızın maksadını anlamadın zannederim. Bir daha oku. O bunu söylemek istemiyor. Maksadı asla bu değil.'' diyordu. Biçare Naim Efendi bu mektuptan haberdar edilmedi. O zaten Seniha'dan artık hiçbir şey beklemiyordu. Gittiği günden beri bir defa ismini ağzına almadı. Bununla beraber için için gizliden gizliye yine hep onunla meşguldü. Ömründe şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bu adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi. Muhayyilesi onu kah batmak üzere olan bir gemide imdat diye bağırırken, kah yoldan çıkan bir trenin enkazı arkasından yarı ölü bir halde çıkarılırken, kah bir şehrin kalabalığı içinde yolunu şaşırmış, kendini kaybetmiş, oradan buraya başvururken, kah bir otel odasında ya parasına ya iffetine taarruz eden bir cani ile alt alta üst üste boğuşurken tasavvur ediyordu. Ve ekseriya pencereden karla karışık yağan yağmura bakarak kendi kendine, ''Ya Rabbim, bari bu kış kıyamette gitmeseydi.'' diyordu. Seniha'nın kaçtığı günün ferdası gayet şiddetli bir fırtına oldu. Naim Efendi o gece içinde adeta kızgın bir demir saç üstünde kıvranan bir mahkum gibiydi. Bir sağına bir soluna dönüyor, bir tarafı sancıyormuş gibi inliyor, ruhuna kuvvet vermek için bir takım sureler okuyor ve bazen rüzgar fazla bir hamleyle camlar sarstığı vakit yatağı içinde doğrulup ''Allah'ım Seniha kulunu sen koru.'' diyordu. Bütün bu ızdırap ve ihtilaç gecelerinden kimsenin haberi olmadı. Zira Naim Efendi azabını bir ayıp gibi başkalarından saklardı. Vaka bu son yaptığı rezalete rağmen hala Seniha'yı anlamak, hala Seniha'yı şefkatle düşünmek sıhhati ve hayatı için meraka, endişeye düşmek ve aleme karşı hala onun büyük babası görünmek sadece bir ayıp değil, bir zillet, belki bir günahtı. Lazım geliyordu ki Seniha Naim Efendi için artık ebediyen mevcut olmasın, günün birinde dönse bile artık yüzünü görmesin. Bir gün Sekine Hanım ona kızından bahsetmek istedi. İhtiyar adam eski putperestlerin selamına benzer bir hareketle kolunu havaya kaldırdı. ''Açma o bahsi, açma o bahsi.'' dedi. Sekine Hanım'ın gözleri doldu ve dedi ki, ''Sizin için neler yazdığını bilseniz onu affedersiniz, mutlaka affedersiniz.'' Naim Efendi cevap vermedi ve kendini ağlamaktan güç zapt ederek kuru gözlerle yere baktı. Bunun için Sekine Hanım kocasına diyordu ki, ''Babam ne kadar huysuz olmuş.'' Servet Bey ise her zaman kaynatasının aleyhinde bulunmaya hazırdı. Hele Seniha'nın kaçış hadisesinden sonra sanki buna yegane sebep oymuş gibi bütün hiddeti, bütün ceberutu ile suçu zavallı ihtiyarın üzerine yükledi. Daima ona çatmak için fırsat arıyordu. Servet Bey, Madame Kronski'nin yola çıktığı gün bu fırsatı yakalar gibi oldu. Fakat Naim Efendi'nin ağır, vakur, kibar tavrı önünde tecavüzde azmetmiş bu adam zelil bir ricata uğradı. Mesele bir para meselesiydi. Madame Kronski'nin kendilerinden birçok alacağı kalıyordu. Gideceği günün sabahı bu hesabın mutlaka tesviyesini talep etmişti. Bunun üzerine Servet Bey soluğu Naim Efendi'nin yanında aldı ve adeta kahyasına emreden bir irat sahibi tavrı ile bu paranın derhal ödenmesi lüzumundan bahsetti. İhtiyar adam başını çevirip damadının yüzüne bakmadı bile. Yalnız dedi ki, ''Rica ederim bu işler için Ragıp Efendi'ye müracaat ediniz.'' Kaynatasının bu mağrur ve azametli cevabı Servet Bey'i büsbütün çıldırtmıştı. Birkaç gün sonra onu tazip, eziyet etmek, üzmek için bir fırsat daha yakaladı. Bir sabah sokağa çıkmak üzereyken elinde bastonu, sırtında pardesüslü, ağzında bir kalın sigarayla ihtiyarın odasına girdi. Dün Faik Bey Cemil'le haber göndermiş dedi. Brüksel'e gidiyormuş. Bir tabii Paris'te uğrayacak. Seniha'ya bir diyeceğiniz var mı diye soruyor. Naim Efendi gayet kuru ve düz bir sesle hayır hiçbir şey dedi. O zaman Servet Bey odanın ortasına doğru birkaç adım daha atarak hiçbir şey mi diye sordu. Sizin nahvetiniz, gururunuz yüzünden şerefi, haysiyeti feda olmuş bir kıza hiçbir şey diyeceğiniz yok öyle mi? Doğrusu hodbinliğinize hayranım. Vakıa insan ihtiyarladıkça kendi hayatına, kendi menfaatine, kendi rahatına, hulasa kendi nefsine düşkünlüğü artar ama bu derece değil. Hiç değilse aleme karşı biraz zevahiri muhafaza etmek lazım. Naim Efendi cevap vermedi. Zira çenesi heyecandan titriyordu. Servet Bey önüne dikildi. Bir müddet acayip bir şey seyreder gibi ihtiyarın yüzüne baktıktan sonra bastonunu yere vurdu. Hiçbir şey öyle mi? Peki dedi ve kapıyı şiddetle çarparak çıktı gitti. Naim Efendi damadının hışmından kurtulmak için odasının içinde tariki dünya, dünyadan elini eteğini çekmiş bir dervişe dönmüştü. Oturduğu yerde saatlerce ne konuşuyor ne kımıldanıyordu. Bir minderin üzerinde yarı diz çökmüş, yarı bağdaş kurmuş bir vaziyette mütemadiyen bir şeyler mırıldanıyordu. Gerçi ara sıra o mahut hıçkırığı tuttuğu veya nefesi tıkanır gibi olduğu için Kalfa Hanım yanından hiç eksik olmuyordu. Fakat aralarında bir kelime söz edilmiyordu. Kalfa Hanım söylese bile Naim Efendi cevap vermiyordu. Bazen de Ragıp Efendi ona işlerinden bahsetmeye geliyordu. Naim Efendi bu bahislere de bütün dehşet ve ehemmiyetlerine rağmen pek o kadar kulak asmıyordu. Ragıp Efendi gittikçe meyus, gittikçe küskün, kah bir haciz muamelesinden, kah vadesi gelen bir senetten, kah yok pahasına satılan bir şeyden haber veriyordu. Naim Efendi her fena habere mukabil ne yapalım pekala, ne yapalım pekala demekten başka bir şey söylemiyordu. Vakıa handaki hisseleri henüz satılmamış fakat Kanlıca'daki yalı ile Çemberli Taş'taki arsalar çoktan elden gitmiş ve paraları bitmişti. Ragıp Efendi her gelişinde aynı tehdidi tekrar ediyordu. Günün birinde sıra bu konağa gelecek. Bu gidiş böyle devam ederse mutlaka mutlaka hem pek yakında. Ve Naim Efendi bu sözün her tekrarlanışında etine bir hançer saplanmış gibi bağırmamak için dişlerini sıkıyor, yüzünü ekşitiyordu. Birkaç zamandan beri huzurundan hoşlandığı, daha doğrusu muazzep olmadığı, sıkıntı duymadığı yalnız bir kişi vardı. O da hemşiresinin torunu Hakkı Celis. Birkaç aydır genç adam hemen daima konakta gibiydi ve konakta bulunduğu zamanlar büyük dayısından başka kimsenin yanına sokulmuyordu. Bu 20 yaşındaki gençle 72 ihtiyar arasında birdenbire acayip bir dostluk teessüs etmişti. Dünyada eş yüzler olduğu gibi eş ruhlar da vardır. Bunlar diğer ruhların kalabalığı arasında mütemadiyen birbirini ararlar. Yaştan münezzeh, uzak, arınmış oldukları için yılların açtığı mesafe buluşmalarına mani değildir. Naim Efendi ile Hakkı Celis içinde böyle oldu. Bu felaket günlerinin karanlığı içinde birbirlerini çağırdılar, buldular. Seniha'nın büyük babası bir zamanlar kendi torunlarına karşı duyduğu derin muhabbeti şimdi hemşiresinin torunu yanında hissediyordu. Ve Seniha'nın sevdalısı da büyük dayısında aynı derdi, aynı sessiz ızdırabı çeken insanı buluyordu. Seniha'dan hiç bahsetmiyorlardı. Fakat ikisinin de gözleri onu söylüyor, ikisi de soluk soluğa aynı gam yokuşunu tırmanıyordu. Naim Efendi genç adam yanına girer girmez, "Ey küçük şair söyle bakalım alemde ne var ne yok" diyordu ve Hakkı Celis dereden tepeden ona birçok haberler veriyordu. Zaman türlü türlü şaiyalara müsaitti. Balkan Harbi bitmiş, sulh akt etmişti. Vücudunun en kuvvetli uzvu kesilmiş Türkiye'de için için hummalı bir devir başlamıştı. Her yerde bir takım suikast veya ihtilal tertibatından bahsediliyor, bir kısmı Avrupa'ya kaçan muhaliflerin er geç iktidar mevkiine gelecekleri söyleniyordu. Çatalca'daki asker İstanbul üzerine yürümeye hazırmış. Birçok genç zabitler mutlaka Nazım Paşa'nın intikamını alacağız diyorlarmış. Kıbrıs'ta bulunan Kamil Paşa'nın İngiltere'ye müracaatı üzerine büyük devletler tabanca ile mevki iktidara gelen bir hükümeti tanımamaya karar vermişlermiş. Hakkı Celis büyük dayısına hep buna benzer ağır havadisler verirdi. Fakat ne bu söylerken ne o dinlerken bütün bunlara zerre kadar ehemmiyet vermezlerdi. Naim Efendi küçük yeğeninin sözlerini bazen hiç işitmezdi bile. Hakkı Celis'e gelince o ekseriya konuşurken evvelce ne dediğini unutuverir ve en can alacak bir cümlenin ortasında birdenbire durarak bön bön dayısının yüzüne bakardı. O zaman Naim Efendi zoraki bir tebessümle gülümseyerek ''Küçük şair yine daldın, yine hayalata daldın'' derdi. Bu dalgınlıklar çok kısa, Seniha'dan taze bir haber geldiği günler vaki olurdu. Yeni bir mektup geldiğini Hakkı Celis konağın içine ilk adımında hissederlerdi. Nereden, nasıl? Bunu kendisi de bilmezdi. Evin havasında değişen bir şey sezerdi ve Sekine Hanım'ın karşısına çıkar çıkmaz kadıncağız daha bir kelime söylemeden ''Teyze mektup aldınız değil mi?'' derdi. Bu mektupların bazıları ona gösterilirdi fakat birçoğundan yalnız bahsedilirdi. Hakkı Celis bu mektupların hiçbirinde kendine dair bir kelime bulunmadığını bilmekle beraber hepsini ayrı ayrı uzun uzun okumak ihtiyacıyla yanardı. Zira bu mektuplarda Seniha'yı hiç değilse hayaliyle adım adım merhale merhale takip etmek imkanını bulurdu. Genç kız Paris'te mütevazi bir pansiyona yerleştiğini ve meşhur bir musiki şinastan piyano dersi aldığını yazıyordu. Burada hayat su gibi akıyor diyordu. Saatleri nasıl geçtiğini bilmiyorum. Sabahları Lüksemburg bahçesinde dolaşmaya gidiyorum. Tenha bir yere çekilip elimde bir kitap bir kanepenin üzerine oturuyorum ve beyaz heykellerin omuzlarına düşen yaprakları seyrediyorum. Akşamları gelişi güzel herhangi bir caddede birkaç adım yürümek bana dünyanın bütün neşvelerine denk gibi geliyor. Buranın taşını, toprağını kendi memleketimden ziyade seviyorum. Ahalisi ne kadar nazik, ne kadar zinde, ne kadar iyi insanlar. Seniha son mektuplarında biraz parasızlıktan şikayet etmeye başladı. Hatta birinde Sekine Hanım epeyce telaşa düştü. Elmaslarını rehine vermeye karar verdi. Fakat Servet Bey bırak biraz burnu sürtülsün dedi ve mani oldu. Bir ay sonra Seniha önce bir mektup, sonra bir telgrafla doğrudan doğruya Naim Efendi'ye başvurdu. Mektupta ''Büyük baba aç kalmak üzereyim, imdadıma yetiş'' diyordu. Telgrafında İstanbul'a dönmek için yol harçlığı istiyordu. Naim Efendi hemen Ragıp Efendi'yi çağırdı. Aralarında saatlerce müzakereler oldu. Günlerce öteye beriye başvurdu. Para bulmanın imkanı yok gibiydi. Naim Efendi neredeyse maaş senetlerini %30 faizle sarrafa kırdıracaktı. Nihayet hanın kiracılarından 2 senelik bedeli icara, kiraya mahsuben bir avans alındı. Seniha'nın mektuplarında Hakkı Celis'i alakadar eden şeyler bu para meseleleri değildi. Paris'teki hayatını en küçük teferruatına kadar anlatan bu kız Faik Bey'e dair bir kelime yazmıyordu. Halbuki herkes Faik Bey'in orada onunla beraber olduğunu biliyordu. Geçenlerde Nuriye ve Neyire Hanımlar da Paris'teki bu garip buluşmaya dair söylenilmeyen hikaye ve yapılmayan ima kalmamıştı. Servet Bey'in kaynatasına karşı hissetmeye başladığı kin ve gayz son zamanlarda hat bir devreye girdi. Araları gerginleştikçe gerginleşti. İkisi de bir çatı altında yaşadıkları halde aylardan beri birbirlerini görmüyorlardı. Servet Bey ikide bir zevcesine ayrı eve çıkmaktan bahsediyordu. ''Hayatımın sonuna kadar böyle her günümü zehir edemem.'' diyordu. Biraz da müstakil, hür ve kendi fikrime, zevkime göre yaşamak, evimin hakiki sahibi olmak isterim. Gücenme ama bu iç güveyliği canıma tak dedi. Son zamanlarda baban da çekilmez bir hale girdi. Anlamıyor beni. İstiskal, kovma ediyor. Her tavrı, her hareketiyle bir an evvel başından defolup gitmemi istiyor. Sekine Hanım itiraz edecek oluyordu. Servet Bey sert bir hareketle onu susturuyor. Efendim, tevile, sözü çevirmeye, başka anlam vermeye ne hacet? İşte vaka meydanda, 2 aydan beri bana yüzünü göstermeyen bir adamın evinde bundan fazla nasıl oturabilirim? Hem doğrusu bu evde bir türlü rahat edemiyordum. Senelerden beri bu geniş odalarda 6 ay kış bir türlü ısınmanın, senelerden beri 6 ay yaz bir taraftan nefes almanın imkanını bulamadım. Bu ne çok pencere, bu ne çok kapı. Kanun-i Sani'de, Ocak ayında, duvarların arasından bile hava işliyor. Nasıl döşesek, ne yapsak nafile. Daima her tarafında bir sığıntı gibisin. Sana öteden biri söylerim. Şişli'de o mükemmel ve yeni apartmanlar dururken burada bir göçebe halinde yaşamanın manasını anlayamıyorum. Koca evde adam akıllı bir banyo odası bile yok. O hantal hamamı yakmak için 3 gün evvel hazırlanmak, 3 çeki odun yakmak, 2'de 1'de kazanını sıvattırmak, 2'de 1'de kurnalarını tamir ettirmek lazım geliyor. Bu şerait dahilinde ayda 1 kere bile yıkanmak müyesser olamıyor. Şişli'nin yeni usul elektrikli, banyolu apartmanları Servet Bey'i gittikçe çekiyordu. Ara sıra boş vakitlerinde bunlardan birkaçını görmeye gitmek onun için en müstesna zevklerden bir yerine geçti. Doğduğu günden beri aradığı havayı nihayet İstanbul'un bu mahallesinde ve bu yeni evlerde bulabilmişti. Vaka bu apartmanların merdivenlerinden çıkarken "Ne yazık asansör yok" diye hayıflanıyordu. Fakat üzerinde zarif beyaz bir plaka, Türkçe ve Frankçe numarası yazılmış, zil düğmesi parıl parıl parlayan kapılardan içeriye girip de burnu boyanmış parkenin kokusunu alır almaz adeta içi açılıyor, ocağı Çin'i taklidi Frank tuğlalarıyla döşenmiş mutfaklarda dakikalarca kalıyor, sonra o odadan bu odaya fiste elinde hayran hayran dolaşıyordu. Kendi kendisine "Burası Salle am Menger, burası Fumoir, burası salon, burası kütüphane, burası budvar, burası yatak odası, ikinci bir yatak odası" diyor ve nihayet alafranga abdesthane ile banyo odasının tokmağına elini uzatır uzatmaz çıkıp caddeye bakıyordu. Cadde genişliği, gürültüsü, telgraf, telefon, tramvay telleri, otomobilleri, ortasından geçen rayları, duvarlardaki ilanları ile onun beyninde tamamıyla bir Avrupa şehri manzarasını canlandırıyordu. Hele yeni işlemeye başlayan elektrikli tramvay, arabalarının çıkardığı sesler ona adeta bir bando mızıkası gibi geliyordu. Bu apartman ziyaretlerinde konağa döndüğü akşamlar Sekine Hanım kocasını adeta bir sefahat yerinde henüz çıkmış kadar neşeli buluyordu. Ekseriya sükuti olan Servet Bey böyle akşamlarda susmasını bilmiyordu. Karısını uzun uzun, inceden inceye, en küçük teferruatına kadar o gün gördüğü apartmanları birer birer tarif ediyordu. Sekine Hanım kocasını o zamana kadar hiç bu derece hoş sohbet görmediğini düşünürdü. Filvaki Servet Bey apartman bahsinin haricinde hala ya hiç konuşmaz ya pek fena konuşur bir adamdır. Fakat bahis bu yeni aşkına dokunur dokunmaz dünyanın en mükemmel bir hatibi kesiliverirdi. "Tramvay tam kapının önünde duruyor," diyordu. "İniyorsunuz, birkaç adım ya yürüyor ya yürümüyorsunuz. Büyük, muhteşem bir demir kapı önünde bulunuyorsunuz. Fakat demir kapı denilince rica ederim şu bizim mahzenin demir kapısını hatırlama. Bir dantela gibi oymaları var. Üst kısmının arkasına buzlu camlar konulmuş. İki tarafında her gün silinen, parlatılan bir sarı topuz. Bir kanadı daima açık duruyor. Giriyorsunuz, hemen... Konkiyerge başını odasından dışarıya çıkarıyor. Elinde anahtarlar önünüze düşüyor. Yavaş yavaş merdivenlerden çıkmaya başlıyorsunuz. Bu merdivenler tertemiz, bembeyaz. Trabzanların tahta kısmı mavun boyalı ve demir kısmı hafif yaldızlıdır. Her dirseğe bir yol halısı serilmiştir. Her katta karşılıklı iki daire vardır. Benim gezdiğim üçüncü kattaydı. Servet Bey işte bu eda ile geviş getirir veya ağzının içinde bir macun çiğner gibi kelimeleri eze eze, tada tada saatlerce anlatır dururdu. Sonra bu tatlı apartman bahsi kapanır kapanmaz üzerine bir derin hüzün çöker, garip garip etrafına bakınır. Burada nasıl yaşanır? Şu duvarlara bak, şu tavana bak. Bu ne oda, bu ne sofa. Allah'ım sen kurtar, bir an evvel sen kurtar. Nihayet günün birinde Servet Bey kendi tabiri veçhiyle canına tak diyen iç güveyliğinden kurtuldu ve gönlünün son emeli olan Şişli apartmanlarından birine taşındı. Bu cadde üzerinde bir sokak köşesinde gayet muhteşem, yeni yapılmış bir apartmandı. İçi henüz boya, alçı ve demir kokuyordu. Bu yeni bina kokusu içinde Servet Bey 10 sene daha gençleşti. Sabahtan akşama kadar adeta sarhoş gibiydi. Döşemecilerle beraber eşyayı kendi yerleştirdi, perdeleri kendi eliyle taktı, halıları serdi. Karısı ikide bir ona, "Bey yorulacaksın, bu kadar adam var, bırak yapsınlar" dedikçe, "Canım bu benim zevkim, bu benim zevkim" diye cevap veriyor ve ağzının içinde birçok alafranga havalar mırıldanarak kolları sıvanmış, başı açık, elinde bir çekiç, kulağının arkasında bir kurşun kalemi oradan buraya, buradan oraya koşup duruyordu. Yemek odasını Fransız tarzında döşedi. Fümüvarla kütüphaneye İngiliz usulünde kanepeler, masalar aldı. Salon biraz melez oldu. Zira bütün konaktan getirilmiş eşyalar teşekkül etti. Yalnız Cemil ile Seniha için iki yatak odası ısmarlandı. Zira Seniha bugüne yarına bekleniyordu. Konağın öyle birdenbire terk edilişinin sebebi de biraz bu olmuştu. Naim Efendi Seniha'nın geleceğini işitir işitmez Tekine Hanım'a demişti ki, "Beni mazur tut, beni mazur tut. Kızım Badema bundan böyle katiyen yüzünü göremem, katiyen. Sağ olsun, var olsun fakat benden uzak olmak şartıyla." İşte bu söz üzerinedir ki Servet Bey apartmana çıkmak emelini ciddi bir tasavvur halinde ortaya atmıştı. Güya bu tasavvur aynı zamanda Naim Efendi hesabına bir hal çaresiydi. Servet Bey, ne yapalım madem ki ne beni görmek istiyor ne kızımı, madem ki bizim huzurumuz onu bu evin içinde mütemadiyen rahatsız edecek, o halde bir başka eve çıkmaktan başka çaremiz kalıyor mu? Naim Efendi, Sekine Hanım'ın ağzından kendisine anlatılan bu çareyi öfkesiz ve eylemsiz kabul etti. Nasıl bilirseniz öyle yapınız dedi. Fakat ne vakit ki kızı Sekine Hanım, ya siz baba, ya siz burada yapayalnız ne yapacaksınız dediği zaman gözleri doldu ve başı mutaattan ziyade titremeye başladı. İhtiyar adam, ben mi dedi. Kızım siz beni düşünmeyiniz. Şurada kaç günlük ömrüm kaldı. Sekine Hanım hüngür hüngür ağlıyordu. Vaka Cenan Kalfa size benden iyi bakar. Ragıp Efendi de gelip karısıyla burada oturacak. Hasan, Dilaver daima yanınızda bulunacaklar. Ben de her gün size uğrarım. Fakat yine içim razı olmuyor. Babacığım gözüm arkamda gidiyorum. Yüreğim parçalanıyor. Naim Efendi kızının teessürü karşısında gözyaşlarını tuttu ve kendisi o kadar teselliye muhtaçken ona dedi ki, belki ben hemşiremin yanına giderim veyahut oradan birini yanıma alırım. Yalnız kalacağım diye hiç merak etme. Daima büyük felaket günlerinde metanetini hiç kaybetmeyen Naim Efendi bu sefer de sonuna kadar vakarlı ve sabırlı kaldı. Hatta işin en garibi Şişli'de tutulan evin 6 aylık kirasını bile kendisi vermekten çekinmedi ve göç masraflarının mühim bir kısmını cebinden ödedi. Lakin akşam olup da ilk defa koca evin içinde yapayalnız kaldığını hisseder etmez gözlerinden yaşlar sessizce akmaya başladı. Pek acayip bir teessür içindeydi. Adeta kendi ölümünü ağlayan, kendi yasını tutan bir adam gibiydi. Naim Efendi bazı müşkül demlerde benliğimizde hasıl olan çiftliğin ikilik anlamında en marazi bir şekline duçar olmuştu. Kendi kendine mütemadiyen hey gidi Naim, hey gidi Naim diyordu. Bahtın ne kadar karaymış zavallı Naim. Daha ne bekliyorsun? Daha ne duruyorsun? Yetmedi mi? Yetmedi mi? İlk akşamdan beri yanından ayrılmayan Hakkı Celis onu ekseriya böyle kendi kendine konuşurken buluyordu. Bir defasında adeta korktu. Büyük dayısını aklını oynatmış sandı. Kapının eşiğinden geri geriye çekildi. Oda yarı karanlıktı ve Naim Efendi'nin büzüldüğü köşeden yalnız sesi duyuluyordu. Hakkı Celis sesi titreyerek sordu. Dayı, kiminle konuşuyorsunuz? Kiminle? İhtiyar adam hafifçe güldü. Kendimle yavrum, kendimle. Benim derdimi benden başka kim anlar dedi. Ve bu saatten itibaren Naim Efendi ile Hakkı Celis adeta arkadaş oldular. Öyle ki genç adam ara sıra büyük dayısına Seniha'dan bile bahsediyordu. Bir gün dedi ki, 3 aydan beri gelecek, gelecek diye işitiyoruz fakat hala gelmedi. Naim Efendi, evet dedi. Geçen gün yine teyzen geldi, söyledi. Bir telgraf almışlar, yola çıkmak için yine para bekliyormuş. Bulduk, gönderdik. Bu bilemem ki kaçıncı defadır. Böyle yol harçlığı istiyor, geliyorum diyor ve arkası çıkmıyor.